Evet, finansal özgürlükçüler. Kısa bir sezon arasından sonra sizlerle beraberiz. Bugün maalesef çok üzülerek söylüyorum ki Yiğit yok, iş nedenleri dolayısıyla. Ama kötü haberi verdikten sonra bir de iyi haber verelim. Bugün bir konuğumuz var. ICBC Araştırma Bölüm Müdürü Burak abi bizlerle. İstersen abi kısaca kendinden bahset. Ondan sonra da yavaştan girelim konulara. Fakat her şeyi başlamadan önce bu konu Burak abinin şirketini bağlamamak da buradaki konuştuklarımız ve tabii ki de bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayın kesinlikle. Tam tersine hangi yatırımı yapacağımızı kimseden tavsiye almadan yapabilelim diye bu programı yapıyoruz. Bunu da belirtelim. Evet Burak abi, nasılsın öncelikle?
Teşekkürler Seni, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
Başlayayım ben kısacık elimden. Aslında lisans eğitimi sosyoloji üzerineydi. Fakat finansçı olmak istediğim için ekonomi master'ı yaptım. Üzerine hatta işte lisansımı da aldım. Yaklaşık 20 senedir, tam 20 senedir de aslında araştırmacı olarak, analist olarak yani hisse senetli piyasalarını araştıran bir insan olarak da çalışıyorum. Bunu bir süre, bir 5 sene Kanada'da yaptım. Kanada borsasına baktım. Ardından da Türkiye'de ve 2 senedir Londra'da olmak üzere yaklaşık ne oluyor 16 senedir de 15-16 senedir de Türkiye borsasına bakıyorum. Baktığım sektörler de genelde hep aynı sektörler oldu. 15 seneden fazladır tüketiciyle ilgili sektörlere bakıyorum. İşte mesela otomotiv, dayanıklı tüketim, havacılık, gıda perakendisi gibi şirketlere, sektörlere bakıyorum.
Anladım. Peki tam olarak şu an karşımızda oturan kişi şirket değerlemeye, şirket incelemeye hayatını adamış. Bunu birkaç ülkede yapmış birisi. O yüzden bir finansal özgürlüğe ulaşmaya çalışan bir kişi olarak şirket değerlemeyi, şirket incelemeyi bugün Burak abiden dinleyeceğiz. Kendisi şu anda zaten bir bankanın da araştırma departmanının direktörü. Kısaca hayat hikayesini dinledik. Peki abi o zaman direkt böyle tepeden aşağı inelim. Sen sektör seçimini yaparken yani diyelim ki elinde belli miktar para var. İşte onun dışında profesyonel yatırımcılara önerilerde bulunuyorsun. Sektör seçimini nasıl yapıyorsun? Hangi döneme göre mi yapıyorsun? Yoksa uzun vadeli mi düşünüyorsun? Bu konulardaki düşüncelerin neler?
Aslında bizde biraz daha ters işliyor. Çok kısaca söyleyeyim. Bu sektöre başladığımızda yani araştırmacı olarak araştırma departmanında başladığımızda birinin yanında bir analistin yanında analist yardımcısı olarak başladığımızda bize belli sektörler aslında veriliyor. Çok basit bir şekilde Türkiye'de 3 ayrı sektör gibi düşünebiliriz. Birincisi bankacılık. Borsadaki ağırlığı 3'te 1 gibi olduğu için önemli bir sektördür. Az hisse olmasına rağmen. İkincisi benim baktığım tüketiciye dokunan sektörler diyelim. Biraz evvel saydığım otomotivmiş, perakendeymiş, gıdaymış, havacılıkmış, hatta telekomlarmış gibi. Bir de üçüncü sektör yine banka dışı. Ona da ben ağır sanayi diyorum. Direkt tüketiciye direkt dokunmayan, çünkü gidip bakkaldan çelik almazsınız, petrolü, benzin alırsınız ama petrol almazsınız, cam veya çimento almazsınız. Bu tarz sektörlerin olduğu sektörler. Dolayısıyla bize aslında veriliyor. Fakat küçük yatırımcı için baktığımızda ya da dışarıdan birisi, bu işi profesyonel olarak yapmayan birisi için bakacak olursak önemli birkaç konu var. İki ana madde var aslında sektör seçimi için, o bahsettiğimiz top down bakış için, yukarıdan aşağı doğru gidecek olan bakış için. Birincisi içinde bulunduğumuz, yani yatırım yapmayı düşündüğümüz zaman içinde bulunduğumuz konjonktürden, makroekonomik ortamdan faydalanacak şirketler, sektörler daha doğrusu faydalanacak sektörler kimlerdir? İkinci önemli olacak da bu içinde bulunduğumuz durum değiştikten sonra önümüzdeki yakın vadede kimler faydalanacak? Çünkü bunun şöyle bir sebebi var. Birincisi, birinci kısımdan baktığımızda içinde bulunduğumuz durumdan faydalanacak şirketler önümüzdeki çeyreklerde iyi kar edeceklerdir. Biz de burada iyi kar eden şirketlere yatırım yapmış olacağız. Öbür taraftan baktığımızda gelecekte de aslında şu anki konjonktür değiştiği zaman, yani ekonomi bildiğiniz gibi sürekli döngüsel bir şey, bu durum değiştiği zaman hangi şirketlerin şu anda kötü de olsalar, hangi şirketlerin hızlı bir şekilde toparlanacağı ve uzun vadede, daha uzun vadede ya öyle diyelim, bize yani iyi kar elde edecekleri. Dolayısıyla bu iki şeye bakmak önemli.
Peki tam o zaman konusuna gelmişiz, tam sorusunu sormuşuz. Tam da herkesin kafasında bu soruların döndüğü, işte herkesin eve kapandığı, eve kapanınca işlem hacimlerinin de uçtuğu bir dönemdeyiz. Şimdi bunlar korona tarafından bakacak olursak, yani bu dönemde ikiye ayırdığın sektörleri işte bir bu dönemde parlayacaklar, bir de bu dönem geçtikten sonra inanılmaz bir işte sükse yapacak hisseler şeklinde. Bunlara baktığında ne düşünüyorsun? Bir de benim kendim de sormak istediğim soru, bu ikiye ayırdığımızda şimdi diyelim benim kafamda bir vade var. İşte 3 aya, 6 aya ne bileyim, ya da ben uzun vade yatırımcıyım, 5 yıl, 10 yıl duracaksam bunu da hangi tarafta yer almalıyım? Hangi sektörlere bakmalıyım?
Şimdi önce şeyden başlayalım. Hani bu kısa vade şu anda içinde bulunduğumuz durumdan kimler faydalanacak konusuna. Yani hepimiz biliyoruz evde otururken ne yaptık ilk başta? Marketlere saldırdık. Yiyecek aldık. Hijyenik ürünler aldık. Evde oturup cep telefonumuza saldırdık. Her ne kadar limitsiz internet de olsa olaya biraz daha büyük aileler olarak bakarsak 4 kişilik ailelerde o limitsiz internetler yetmedi. Ekstra internetler kullanıldı. Dolayısıyla aslında basit bir şekilde düşünürsek perakendeler yani gıda perakendeleri, süpermarket zincirleri şu anki durumdan olumlu etkilendi. Gıdacılar olumlu etkilendi. Buna yiyecekler veya içecek üreten şirketler. Hijyenik ürün üreten pek fazla şirket borsamızda yok. Dolayısıyla öyle bir sektörü maalesef şey yapamıyoruz, bulamıyoruz, göremiyoruz. Bunun yanında da telekom şirketleri aslında olumlu etkilendi. Olumsuz etkilenenler de tabii ki ilk başta akla gelen havacılık, turizm. Bir anda uçuşların durdurulması. Bunun yanında tabii ki ağır sanayi şirketleri. Çünkü ekonomik bir şekilde yani dünya olarak, global olarak ekonomi yavaşladığı zaman pek çok ham madde üreten şirket aslında talep olmadığı için yavaşlamış durumda. Şimdi biz dolayısıyla bu biraz evvel söylediğim şeye bağlarsak önümüzdeki çok yakında şu anda hatta dün başladı. Birinci çeyrek bilançoları açıklanmaya başlandı. Bu birinci çeyrek ve muhtemelen bu içinde bulunduğumuz durumun bir süre daha kısa da olsa bir ay daha belki sürebileceğini düşünürsek önümüzdeki bu süreçte bu bahsettiğim şirketlerin dolayısıyla birinci ve ikinci çeyrekte iyi bilanço açıklamasını bekleyebiliriz. İyi net kar açıklamasını bekleyebiliriz. İyi büyüme rakamları açıklamasını bekleyebiliriz. Öbür tarafta ama her şey düzeldikten sonra her şey normale yavaş yavaş da olsa geçtikten sonra şu anda geride kalmış sektörlerin daha iyi olacağını düşünebiliriz. Biraz evvel söylediğim gibi turizm bunların önünde gelen, havacılık bunların başında gelen. Arkasından yavaş yavaş belki bu senenin sonuna doğru olacaktır ama işte diğer ağır sanayi şirketlerinde öne çıktığı şu anda ertelenen otomotivmiş, beyaz eşyamış gibi taleplerin yıl sonuna doğru ötelendiği bir durum olacak. Onları da o zaman düşüneceğiz. Ama şimdi bir şey eklemem lazım burada. Biz yatırım yaparken yatırım yapmayı düşünürken hani dedim ya iki şeye bakabiliriz. İçinde bulunduğumuz şirket, içinde bulunduğumuz durumdan faydalanan çünkü iyi kar getireceklerdir. Ama bir de şöyle bir şey vardır. Borsa her zaman erkenden fiyatlar. Şimdi biz bunu aslında şuna bağlayabiliriz. Şuradan örnek verebilirim. Bu Covid çıktığında piyasalar nasıl tepki verdi? İlk başta farklı ülkelerde, farklı zamanlarda da çıksa olay, bizim yaptığımız bir araştırmada biz gördük ki 24 Şubat itibariyle borsalar dünyada çakılmaya başladı. Ve böyle kriz dönemlerinde, ki böyle bir salgını biz ilk defa görüyoruz, ama kriz dönemlerinde kimse, hiçbir ülke global piyasalardan ayrışamıyor. Dolayısıyla Avrupa ne yapıyorsa, Amerika ne yapıyorsa, gelişmekte olan ülkeler biz, Çin, Brezilya, Rusya gibi birbirinden çok farklı ülkelerde olsa herkes aynı şekilde tepki veriyor. Kimisi biraz daha fazla düşüyor, kimisi biraz daha yüksek, az. Biz ne gördük? Borsalarımızın %25-30 düştüğü, gelişmekte olan ülkelerin dolar, euro gibi paralara karşı ciddi değer kaybettiği, altının ilk başta düşse de güvenli liman olarak yükselişe geçtiği, bono faizlerin ilk başta yükseldiği, pardon. Ve bu CDS dediğimiz ülke risk primlerinde açık ara çok yükseldiği bir dönem gördük. Dolayısıyla bu borsaların düşüşünde aslında biraz evvel bahsettiğim işlerin kötü gideceğini düşündüğümüz şirketler de öncülük etti. İşte havacılık olsun mesela, işte Türkiye'de bakarsak Ereğli gibi, Tüpraş gibi şirketler. Bunların da tüm olay bittikten sonra aslında burada tabii ki yatırım tavsiyesi gibi vermiyorum aslında burada ama bu tüm olayların normale döndüğü zamandan sonra bir ilaç bulunduktan sonra, bir aşı bulunduktan sonra tekrardan ekonomik konjonktür değişeceği için, şu an dertlenen talepler tekrar geri geleceği için, ekonomik büyüme tekrar normale döneceği için o tarz sektörlerinde aslında öne çıkacağını düşünebiliriz.
Anladım. Anladım. Yani ben mesela sene sonunu mu hedeflemeliyim? Bu şirketleri
Şimdi şöyle, O çok büyük bir belirsizlik. Şu an şu yüzden çok büyük bir belirsizlik. Biz hayatımızda hiçbir zaman, yani biz dünya olarak iki tane dünya savaşı benzeri bir durumdan geçiyoruz aslında şu anda. Herkesin zorunlu olarak evine tıkandığı, dolayısıyla daha önceki petrol kriziymiş, ekonomik krizlermiş, işte tek boommuş gibi hiçbir veya 11 Eylül gibi dönemlerden çok çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla aslında kimse ne kadar süreceğini bilmiyor ama genel olarak mesela benim analist arkadaşlardan ve okuduğum raporlardan gördüğüm genel olarak Haziran sonu gibi her şeyin nispeten yavaş yavaş normale döneceği şeklinde. Bu da şu demek aslında. Haziran sonunda tabii ki hep beraber eskisi gibi uçaklara koşup %90 doluluk oranlarıyla uçmaya başlamayacağız. Tabii ki hep beraber sinemaya gitmeye başlamayacağız. Hep beraber 10 kişi restorana gitmeyeceğiz. Ama bir normale dönmek başlayacak. Dolayısıyla da gerçek anlamda 4. çeyrekte belki veya 2021'in başında her şeyin daha iyi olacağı düşünülürse o vadede düşünüp yatırım yapmak mantıklı olacaktır. Zaten aslında bir de şu konu var hazır bahsetmişken biz analistler traderlardan daha farklı düşünen insanlarız. Yaptığımız analizler temel analizler, teknik değil. Dolayısıyla da bir şirket için veya bir sektör için yatırım tavsiyesinde bulunurken hep uzun vade. Bu uzun vadede bahsettiğimiz aslında hani en kısa belki dönemine göre 3 aydan bahsedebiliriz ama 6 ay, 1 yıl. Verilen hedef değerlerimiz hep 1 yıl sonraki hedef değerleridir. Dolayısıyla hani bugün alayım, 2 gün sonra para yapayım, çıkayım şeklinde tavsiyeler vermeyiz. Dolayısıyla da yaptığımız, biraz sonra bahsedeceğimiz değerlemelerin nasıl yaptığı, şirket analizlerinin nasıl yapıldığı konusundaki hep varmak istediğimiz sonuç önümüzdeki uzun vadede 6 ay 1 yıl gibi sürede hangi sektörlerin hangi şirketlerin iyi olacağı şeklindedir.
Burada zaten dinleyenler de genelde temel analiz üzerine kendi finansal özgürlüklerini ve yatırımlarını inşa eden kişiler. Bu dönemin inceledik bence yeterince. Zaten yeterince yazı ve şey de var internette. Ocurcunaya bir ekleme değil de biz daha çok hani bu kriz geçtikten sonra işte 20 yıl, 30 yıl varsayındığınızda bunlar çok önemsiz noktalar kalıyor. 20-30 yıl bir plan yaparken incelenebilecek konulara gidelim. Mesela sektörlerde işte ekonominin döngüsel olduğundan bahsettin Burak abi ve burada sektörlerin de döngüsel olduğundan bahsettin. Hani bu döngüsellikten kastın neydi? Sektör özelinde kendi incelediğin sektörlerin dinamiklerini biraz anlatabilir misin? Hangi sektörlere nasıl bakılmalı anlamında?
Döngüsellik deyince birkaç farklı açıklaması var aslında. Birincisi kısa dönemli döngüsellik. Yani çeyreklere ayrılan döngüsellik. Mesela biraz evvel bahsettiğim için havayolu şirketleri için birinci çeyrek, yılın birinci çeyreği en yavaş zamandır. Üçüncü çeyrek, yaz dönemi en hızlı zamandır gibi. Bu başka bir global bir problem çıkmadığı sürece aslında hep bu benzerini görürsünüz. Birinci çeyrekte işler yavaştır, ikide toparlanır, üçte zirveye ulaşır. Yıl boyunca yaptıkları karın mesela %80'ini 90'ını 3. çeyrekte yapanlar gibi olur. 4. çeyrekte de hani yavaşlar ama Christmas dönemiydi falan gibi şeylerden dolayı iyi bir zaman geçer. Bunun yanında bir de daha uzun vadeli döngüsellikler olabilir. Mesela bunları biz daha ağır sanayi şirketlerinde görüyoruz. Çünkü dünyada ekonomik büyümeler de bir döngüsellik yaşadığı için mesela 3 senelik, 4 senelik büyümeler arkasından birkaç senelik yavaşlamalar geldiği için bu büyümelerde de bir döngüsellik oluyor. Mesela Çin büyüdüğü zaman, Hindistan büyüdüğü zaman, dünyada çeliğe, demire talep arttığı zaman, ekonominin de daha büyüdüğü zamanlar dolayısıyla böyle bir döngüsellik görüyoruz ama veya petrol fiyatları da aynı şekilde seyredebiliyor. Ama bunlar kısa vadeli hareketliğin dışında uzun vadeli bir trend takip ediyorlar. Mesela çelik fiyatları dibe vurduktan sonra oynaklık gösterse de 3-4 sene boyunca yükselebiliyor. Çünkü global bir büyüme oluyor. Bütün dünyada otomotiv ve beyaz eşya ya da başka ürünlere olan talepten dolayı mesela çelik fiyatlarında talep artıyor. Bunun gibi döngüsellikler oluyor. Bir de şirket içi döngüselliklerden bahsedebiliriz. Örnek mesela otomotiv şirketlerinde çok gördüğümüz. Mesela işte diyelim ki Tofaş birkaç sene önce hatırlarsın Egea arabasını üretiyordu. Bunun için bir yatırım yapmıştı. 2-3 senelik bir yatırım süreci olabiliyor. Bu dönemde de aslında şirketin yavaşladığı, satışların düştüğü, eski ürünlerini elden yavaş yavaş çıkarttığı ama yeni yatırımlar yaptığı için de harcamaların arttığı, boşluğun arttığı dönemler olabiliyor. Fakat bu 200 senelik yatırım süreci bittikten sonra yeni bir döngü başlıyor, yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki 6-7 sene boyunca yeni otomobilini satmaya başladı. Başta yavaş yavaş gittiği ama işlerin gittikçe iyileşip pazar payı kazanıp para kazanmaya, net kar elde etmeye bir dönem geçtiği bir dönem oluyor. Dolayısıyla aslında döngüselliği bu şekilde 3 farklı dönem gibi düşünebiliriz.
Anladım. Peki ilk 100 hisseden bahsedelim. BIST 100 için bu döngüleri hangi şeylere ayırıyorsun? Yani hangi sektörleri hangisine koyarsın? Hangisine koyuyorsunuz? İşte kısa dönemli, uzun dönemli ve şirket özelindeki döngüselliklerden bahsettin. Şu an ne görüyorsun bu konuda?
Pek döngüselliği olmayan şirketleri söyleyeyim önce. Mesela bankacılığın çok fazla döngüselliği yoktur. Sonuçta her zaman kredi alırsınız, her zaman faiz alırsınız, her zaman bankada işiniz vardır. Perakendelerin de çok fazla döngüselliği yoktur. Hani yaza doğru giden mevsimlerde Bodrum gibi yerlerde yeni mağaza açmak dışında, bir de Ramazan'daki yoğunluk dışında çok farklılık şey yoktur. Biraz evvel söylediğim gibi havayolu şirketleri ikinci ama esas üçüncü çeyrekte ciddi bir döngüsellik yaşar. Onun dışında işte otomotivde son çeyrek çok önemlidir. İşte yıl sonu kampanyalarıyla satıcılar ellerindeki arabaları bitirmek isterler. Dayanıklı tüketimde yani beyaz eşyaymış, televizyonmuş gibi ürünlerde ikinci çeyrek yaza doğru ve yaz evliliklerden dolayı yoğun bir zamandır. Bir veri var. Türkiye'de her sene 600 bin yeni evlilik var diye. Bu da işte 4 tane beyaz eşya çarpı artı televizyon desen 3 milyon adet dayanıklı tüketim her sene bu ülkede satılıyor demek aslında. Bu tarz döngüsellikler olabiliyor. Bunların yanında tabii bir de yurt dışı şeysi de var bahsetmemiz gereken aslında. Bir de ihracat piyasaları var. İhracat piyasalarında da aslında Türkiye için önemli. Türkiye'deki borsadaki halka açık şirketlerin, bu özellikle BIST 100'deki şirketlerin çoğu sadece Türkiye'de çalışan çok azı var. Perakendecilerin dışında çoğu yurt dışına da ihracat eden şirketler. Dolayısıyla oradaki ekonomik durumlar da önemli. Mesela örnek vereyim. Şu anda Avrupa'nın yavaşlıyor olması bizim Türkiye'nin otomotiv sektörü için kötü bir şey. Türkiye ürettiğinin büyük bir çoğunluğunu otomotiv ihraç eden bir şirket. Petrol fiyatlarındaki zayıflık Rusya'nın ve Orta Doğu bölgelerinin ekonomilerine olumsuz etki yaptığı için oraya yaptığımız ihracatlar için olumsuz. Dolayısıyla bu tarz yani deminki bahsettiğim döngüselliğe bunları da koyabiliriz aslında.
Evet. Peki o zaman diyelim ki ben uzun vadeli bir yatırımcı olarak sektörümü seçtim. Güzel bir dönemde yakaladım. Burada gelelim şirket seçimine ve artık şirket seçmek istiyorum bu noktada. Siz bunca senedir şirket değerleyen ve şirketleri takip eden biri olarak şirket seçiminde yeni bir şirket incelerken ne yapıyorsunuz? Nasıl bir rutin izliyorsunuz? Ve bunu adım adım bir küçük yatırımcı, işte yeni başlayan birisi için anlatabilir misiniz?
Tabii basit bir şekilde anlatayım hatta. Yani bizim işimizin aslında 3 bölümü var. Ben buna kısaca Excel, Word ve PowerPoint diyorum. Excel kısmı tamamen rakamları girdiğimiz ve tahminde bulunduğumuz kısım. Word bunu kağıda döküp bir rapor haline getirdiğimiz, PowerPoint de aslında illa PowerPoint'li olmasa da bunu bir müşteriye satmamız lazım. Dolayısıyla bir sunum yaptığımız. Bunun en önemli kısmı bence Excel kısmı, ilk baştaki kısım. Benim yaptığım şey yeni bir şirkete bakarken birincisi KAP'tan yani kamuoyu aydınlatma platformundan veya şirketin kendi web sayfasından bütün geriye dönük çeyreklik bilançolarını indirmek. Bu PDF şeklinde indirmek. Ve buradaki içinde bulunan tabloların şöyle söyleyebilirim %60-70 civarını Excel'e elle yani bir şekilde giriyorum. Böylece geriye dönük şirketine göre 3-5 sene, şirketine göre 10-15 sene geriye dönük çeyreklik bazda modellerim bulunuyor. Burada ilk başta girdiğimiz ham rakamların ötesinde bir de şuna bakıyorum. Birbirleriyle olan ilişkileri. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Yani şimdi bayağı basit indirgiyoruz ama ciro nedir? Aslında satış fiyatı çarpı hacimdir. Mesela otomotiv sektörüne bakıyoruz. Ben indirdiğimizde dosyaya baktığımızda bilançolara Ford'un kaç adet yurt içi ve yurt dışı araba sattığını ve yurt içi ve yurt dışından ne kadar ciro elde ettiğini biliyorum. Dolayısıyla her iki segment içinde bir ortalama fiyat belirleyebilirim. Buradaki geçmişteki trendlere bakaraktan, bu geçmişteki trendlerin ekonomik büyümelere orantılayaraktan, Türkiye'deki ve yurt dışındaki büyümelere oranlayaraktan, enflasyon oranlarına bakaraktan belli bir trend yakalayabilirim. Bunu da önümüzdeki döneme yansıtaraktan benzer trendlerle büyütme aslında ilk amacım. Fakat burada sadece olay tamamen mekanik olmuyor. Önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerde şirketin bazı planları olabilir. Mesela geçtiğimiz sene fiyatlarını düşük tutmuş olabilirler. Çünkü pazar payı elde etmek istemişlerdir ama bu sene pazar payı değil de karlılık önemli. Dolayısıyla aslında olayı ilk başta hazırladığımız bu mekanik Excel modelden şirketlerle görüşme olayına çeviriyoruz. Dolayısıyla yapacağımız ikinci şey şirketlerle görüşmek bizim analist olarak yaptığımız şey ve onların aslında Önemlisi ilk başta bu sene için beklentileri, ne tarz bir öngörüleri olduğu, neyi hedefledikleri, ne kadar satmayı hedefledikleri. Fakat birinci seneden sonrası için de aslında şirketlerden biz pek fazla bir öngörü alamayız. Oradan sonra da kişisel tecrübemize kalıyor. Bunun için de neyden faydalanıyoruz? Yani kendi tecrübemizin ötesinde neyden faydalanıyoruz? Sektörle ilgili okuduğumuz raporlardan, eksperlerin söylediklerinden. Fakat makroekonomik beklentiler ciddi önemlidir. Mesela bu seneye başlarken işte son iki yılın nispeten yavaşlamış ekonomisi, dolayısıyla ertelenmiş talebinden dolayı biz bu seneye başlarken belli sektörlerin iyi işlem yapacağını düşünüyorduk. Mesela otomotivler, mesela beyaz eşya, mesela turizm. Fakat bu Covid sonrası işler değişti. Dolayısıyla beklentilerimizi hemen değiştiriyoruz. Diyoruz ki mesela 2021'den itibaren bu sektörler iyi olacaklardır, bu şirketler iyi olacaklardır. Dolayısıyla da aslında bir tahmin yaptıktan sonra orada sabit kalan bir şey olmuyor. Sürekli de dinamik bir şekilde de değişiyor. Aylık veriler geldiğinde beklentiler değiştirebiliyor, beklentilerimizi değiştirebiliyoruz. Bütün bunları yaptıktan sonra da aslında belli bir modelimizi oluşturduktan ve şirketle de görüştükten ve sektörle ilgili belli bir bilgiler elde edindikten sonra bir tahmin kısmına geliyor. Önemli olan önümüzdeki 1-2 sene, fakat bir değerleme yapabilmek için, şirket için bir hisse senedi fiyatı, hedef fiyat belirleyebilmemiz için de en azından bir 5 senelik ya da bir 10 senelik bir tahminde bulunmamız gerekiyor. Şimdi diyeceksin ki bu tahmin nasıl yapabiliriz? Hani bir seneyi bile göremiyoruz. Burada biraz şeye dayanıyor. Hani Türkiye'nin belli başlı dinamikleri var. Türkiye her sene %5 büyür. Her sene %8-10 civarı enflasyon olur. Yurt dışı piyasaları her sene aslında %2 büyür. Kur için aslında enflasyona paralel bir kur artışı olur. Bütün bu dinamikleri, bütün bu beklentileri, bütün bu tahminleri oturttuktan sonra modelimiz buna göre bir tahminlere ulaşabiliyoruz uzun vadeli de.
Anladım. Peki şirketin hikayesi de, mesela borsada her zaman bir söz vardır, işte borsa psikolojidir, ya da Peter Lynch'in bir sözü vardır, borsa akıldan daha çok işte gut diyor, da yürek mi diye çevireyim, yüreğin etkin olduğu bir piyasa, yani hissiyatınız daha önemli diyor beyninizden ya da zekanızdan, ki gördüğümüz gibi hani birçok beklenti de aslında çöpe gidiyor bir noktada, çünkü hiç tahmin etmediğimiz, işte hiç kimsenin aklına gelmiş şey, bir görünmez düşman bile birden ortaya çıkabiliyor ve tüm dünya ekonomisini bir anda düşürebiliyor. Ya da işte petrol kontratlarını negatife düşürebiliyor. Sonuçta şey yazmışlar, yani Twitter'da birisi yazmış ki Bitcoin'e sürekli riskli riskli diyordunuz. Bitcoin bile bir günde hiçbir zaman %110 düşmedi diye petrolü karşılaştırarak. Hani bu noktada siz şirketin hikayesine bakıyor musunuz? Başarılı bir hikaye yazabilecek potansiyeli inceleyebiliyor musunuz? Yani bu biraz, evet, kantitatif değil, işte sayısal değil, fakat bu kalitatif örneği nasıl beklentilerinize dahil ediyorsunuz?
Çok ediyoruz aslında. Olayın yani o kantitatif kısım, rakamsal kısım aslında bir kısmı. Hatta şöyle söyleyeyim, çok kısaca bir araya gireyim. Hani biraz evvel söyledim ya, temel analiz ve teknik analiz. Türkiye'de şu an yeni yeni de olsa yurt dışında kantitatif analiz denen ve sadece rakamlara bakarak, biraz sonra konuşuruz, sadece rasyolara bakarak şirket önerilerinde bulunan araştırma içinde analistlerde bulunuyor. Fakat bizim için hikaye önemli. Çünkü bir laf vardır bizim CFA'nin içinde olan, dolayısıyla bütün analistlerinde kullandığı işte reasonable basis dediğimiz, aslında mantıklı bir baza oturtma olayı. Dolayısıyla ben bir rakam anlattığım zaman, yani bu sene 100 yapan şirket seneye 120 yapacak dediğim zaman bunu bir mantığa tutmam lazım. Bu mantık da aslında şirketin hikayesidir. Örnek verelim. Biraz evvel söyledik mesela. Hani kısa vade içinde neredeydik? İşte bu dönemde, bu Covid zamanında süpermarketler çok satış yapıyor. Fakat biz daha uzun vadeli bakalım. Burada mesela Türkiye'nin demografisi çok önemli bir şey. Türkiye 3'te 1 nüfusu genç olan. Bu geliş ekonomik büyümekten dolayı gittikçe kişi başı gelirlerin arttığı, alttan gelen genç insanların iş hayatına girdikçe tabiri caizse tırnak içinde aç bir şekilde tüketmeye başlayacağı, araba alacağı, ev alacağı, beyaz eşya alacağı, daha fazla yurt dışına uçmaya başlayacağı bir ülkeyiz biz aslında. Bu da aslında borsamızda pek çok fırsatlar sunan ve inan yabancıların gözünde de bizi cazip kalan bir konu. Dolayısıyla şirketin hikayesinden önce sektörlerin hikayesi var. Şirketlerin hikayesinde, yani sektörün hikayesi ülkenin hikayesinden kaynaklı. Fakat şirketlerin hikayesinde de aslında iki tip şirketten bahsedebiliriz. Mesela defansif şirketler var. İşte her sene belli bir oranda büyüyen, belli bir karlılığı düşük veya yüksek olması önemli değil. Belli bir karlılığı volatil olmadan sabit bir şekilde kendine tutabilen, borcu az olan, kur riski olmayan, yönetime sonra geliriz. Bu tarz şirketler var. Bunlara örnekler işte isim vermiyorum şimdi neyse. Bunlara
BİM olabilir BİM, belki.
BİM, evet doğru. BİM güzel bir örnektir buna. Şimdi fakat bu demek değil ki ben volatil şirketleri sevmiyorum. Çok güzel bir örnek vereyim volatil şirketlere. Pegasus mesela. Yani bu dönemde çok hareket eden, petrolün fiyatından dolayı çok hareket edebilen, kışın işleri çok kötü olup yazın işlerin çok iyi olabildiği, herhangi bir basit kriz, yani basit demeyeyim de herhangi bir krizde çok çabuk etkilenen, bu şirketler de kötü anlamda değil. Bizim için önemli olan bir şirketin aslında değeridir. Yani bana her sene defansif bir şekilde hızlı büyüyen, yani defansif derken defansif bir sektörde olup hızlı büyüyen, karlılığında hiç oynaklık göstermeyen BİM pahalı olabilir. Bu kadar oynaklığa rağmen Pegasus aslında ucuz olabilir. Burada da aslında olay şuna geliyor. Birincisi rakamlarımıza bakıyoruz. İkincisi bir hikaye var mı şirketin altında bu rakamları destekleyen ve önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek olan, büyümesini sağlamaya devam edecek olan bir hikayesi var mı? Karlılığını sürdürtecek ya da arttıracak bir hikayesi var mı? Çünkü aslında bizim finansçı olarak yaptığımız şey nedir? Çok basit bir şekilde finans nedir? Bir şirket ileride kaç para kazanacaksa o paraların bugünkü değerine göre ben bir hisse senedi değeri bulurum. Bir şirkete yatırım yapmam için ileride elde edeceğim gelirlerin ne olduğunu bir hesaplamam lazım. Dolayısıyla da o şeyde oraya gitmek için de şirketin bir hikayesinin olması lazım. Bu sektörden kaynaklanan bir hikaye olabilir. Biraz evvel söylediğim gibi işte Türkiye'nin demografisinden dolayı 600 bin evlilik olmasından dolayı bu şirkete özgü bir şey olabilir. İşte yatırım yapmıştır. O yatırım bittikten sonra yeni model arabasıyla işleri çok artacaktır, satışları çok artacaktır gibi.
Anladım. Peki şirketin hikayesine de inandım ben diyelim. Şirketin yönetimi. Şimdi sonuçta biliyorsunuz kimse 5 yıl, 10 yıl sonra hangi risklerin önümüze çıkabileceğini bilmiyor. Kimse bunu da tahmin edemiyor. Fakat şirketlerin bu krizleri atlatmasını sağlayan kişiler yönetici takımı oluyor. Bu yüzden şirketin yönetimini de değerlendirebilmek çok önemli. Hani ona da güvenebilmek çok önemli. Siz bunu kantitatifleştirebiliyor musunuz? Yapabiliyorsanız ya da yapamıyorsanız nasıl şirketin yönetiminin başarısını ölçüyorsunuz?
Yani bir rakam şeyine sokmamızın imkanı yok aslında. Bunu kağıda dökmenin de zorluğu çok aslında takdir edersin ki. Fakat aklımızın arkasında yer eden bir şey. Şimdi nelere bakabiliriz? Uzun süredir yönetim oradaysa, değişmemişse bu aslında bir iyiye göstergedir. Şirketin fazla sürpriz yapmaması, sürpriz yapıyorsa da buna çeşitli uyarılarla analistleri ve yatırım topluluğunu uyarması gibi şeyler aslında yatırımcıların gözünde önemli konular. Yani bir şirket düşün böyle herkes 100 lira kar edeceğini beklerken hiçbir şekilde kimsenin tahmin edebileceği bir şekilde 30 lira zarar ediyorsa ve bunu yılda, yani her sene değil de hani böyle birkaç senede bir birkaç sefer yapıyorsa bu aslında yatırımcının gözünde de, analistlerin gözünde de bir şey uyandıran, şüphe uyandıran bir konu oluyor aslında. Bunu yapmayan, sürprizlerin az olduğu şirketlerde aslında görüyoruz ki daha yüksek değerlemelerle işlem görebiliyorlar. Dolayısıyla rakama dökemesek de, kantitatif bir hale getiremesek de kalitatif bir şekilde kafamızın arkasında olan bir şey. Hatta bu bilirsin corporate governance denen konu da aslında buradan kaynaklanıyor. Tabii ki bir analist olarak, bir araştırmacı olarak yönetimleri eleştirmiyoruz tabii ki. Yani sonuçta adam kendi şirketi, benden çok daha iyi bildiğine tabii ki eminiz. Yani onu o şekilde söylemek istemiyorum. Ama bazı şirketlerde ki yönetime diğer şirketlere göre daha fazla güvenildiği de doğru.
Doğru, ortada. Peki bunu da açtık diyelim. Bunu da açtığımızı varsayalım örnek şirketimizde. Şimdi şirketin finansalları konusuna geldik. Yani şirketin finansallarında neye bakarız demeden önce ben şunu sormak istiyorum. Şimdi belli filtreler var. Siz de biliyorsunuz işte borsada 400 civarı hisse var. Ben bu 400 hisseyi azaltmam lazım sonuçta. Hepsini tek tek inceleyemem. Yani işte Warren Buffett 90'larda bir röportajında bu soru soruluyor. Cevap olarak şeyi veriyor. Diyor ki insanlar, soru şu, hani insanlar şirket seçmeye nereden başlasın? O da diyor ki A'dan başlasınlar. Nasıl yani diyor. O dönem işte Amerika'da 20 bin civarı hisse var. Halka açık. Benim yaptığım gibi yapsınlar. A'dan Z'ye kadar sırayla tüm şirketleri incelesinler diyor. Şimdi bu biraz komik, biraz ironik bir cevap. Fakat hani şirketleri inceleyebilmemiz için sayıyı biraz azaltabilmemiz lazım. Yani en azından bir 5-10 şirket olmalı ki ben onların detayına gireyim, işte hikayesinde ne olabilir. Sonuçta ben 20 yıldır bu işi yapmıyorum. Bu yüzden her şirketi bilmiyorum. Bu tarz kişiler için şirketin finansallarında neyin bakılması gerektiğini düşünüyorsun? Nasıl filtrelemesi gerektiğini düşünüyorsun?
Birkaç tane konu var tabii ki. Yani tabii şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu şeyleri söyleyeceğim ama nelere bakmak gerektiğini söyleyeceğim ama burada önemli bir konu var. Biraz evvel dedim ya, borsa geçmişi değil aslında geleceği satın alır. Hatta bununla ilgili bir de buna benzer konularla ilgili bir de laf vardır. Buy the rumor, sell the fact diye. Beklentileri şey yaparsınız, alırsınız. Dedikodu varsa onu alırsınız ama olay gerçekleştiğinde, olay bittikten sonra satarsınız. Dolayısıyla ben bir şirketi satın alırken 2019'da kaç para kâr ettiği ya da son 10 sene boyunca her sene kârını ikiye katladığı için almıyorum. 2020'de ne yapacağı için ya da 2021'de önümüzdeki 3 sene 5 sene ne yapacağını düşündüğüm için. Dolayısıyla geçmişe bakmak o şirketin sağlamlığı için, biraz sonra söyleyeceğim rakamlar, rasyolar o şirketin sağlamlığına bir gösterge olabilir. Ama gelecekteki performansını göstermez. Dolayısıyla aslında gelecekle ilgili tahminlerde bu konulara bakmak lazım. Ama nelerdir önemli? Büyüme. Öncelikle büyüme. Ciro büyümesi de önemlidir. VAFET dediğimiz vergi amortisman ve faiz öncesi kar, EBITDA yani. Buradaki büyüme önemlidir. Karlılık önemlidir. Yani zarar eden şirketin belli dönemlerde zarar etmesinin sebebi olabilir. Borçluluk artmıştır, kur yükselmiştir ve yatırım yapmıştır. Fakat aslında bir kar getirmesi lazımdır. Çünkü benim için temettü önemlidir, kar payı önemlidir. Çünkü kar ettiği zaman şirket kar payı dağıtacaktır. Bunlardaki büyüme önemli. Buradaki oranlar, marjlar yani işte net karın ciroya oranı, net kar marjı, VAFE'in, EBITDA'nın şeye ciroya oranı, EBITDA marjını verir. Buradaki artıyorsa bunlar iyi şeylerdir. Önümüzdeki dönemde artmaya devam edecekse, en azından düşmüyorsa, sabitse bunlar iyi şeydir. Bunun yanında bilanço tarafıyla önemli. Ha, pardon, hala şeyde devam edelim. Gelir gider kısmında. Yabancı para, döviz cinsi, borçluluk varsa bu dönemden sakıncalı şirketler olabilir. Çünkü kurun yüksek hareketlilik gösterdiği dönemlerde kur farkı giderleri sebebiyle şirketler ciddi zararlar yazabilirler. Dolayısıyla bu tarz şeylere dikkat etmek gerekiyor. Oradan hazır döviz borç demişken borçluk oranlarına bakmak gerekiyor. En önemli baktığımız kıstas net borcun VAFÖK'e yani EBITDA dediğim oranı. Bu çok basit bir şekilde bize şunu gösterir. Bu VAFÖK dediğimiz şey çok basit bir tanımla bir şirketin bir yılda elde yaratabileceği nakit anlamındadır. Dolayısıyla bu oran ne kadar yüksekse o borcunu, net borcunu ne kadar uzun sürede geri ödeyeceği anlamına geliyor. Burada net borç dediğim şey toplam borçlardan nakitin çıkarılmış hali. Yani şu an nakitimle elimdeki borçların bir kısmını ödedikten sonra geriye ne kadar net borcum kaldı. Bunu kaç senede geri ödeyebileceği. Dolayısıyla ne kadar düşükse o kadar iyi. Ama tabii bunları ben söylerken şimdi sektör sektör değişiklikler olabiliyor. Mesela havacılık sektörü gerçek anlamda finansal borcu, mesela Türkiye'deki iki şirketinde, Pegasus'un da Türk Havalarında gerçek anlamda finansal borcu sıfırdır. Ama uçakların hepsini leasede aldıkları için bu borçluk oranları yüksektir. Fakat mesela 5, 6, 7 gibi çarpanlar oranlarda olabilir. Ama mesela perakende şirketlerinde bir oranı bile yüksek olabilir. Çünkü pek çok perakende şirketi aslında borçsuzdur gibi. Aslında dolayısıyla şirkete sadece kendi özelinde değil, kendi sektörünün, kendi benzerliğin içinde de ne yaptığına bakmak lazım. Bunun yanında sermaye ile ilgili oranlar var. Özellikle sermayesinin artı olması, birikmiş zararın olmaması, sermaye getirisi, yani sermaye getirisi dediğimiz net karın öz sermaye bölümü. Bu yüksekse, yükseliyorsa bunlar olumlu şeyler. Bunun yanında pek çok zaman görürsünüz işte böyle cari oran, işte kısa vadeli varlıkların kısa vadeli borçlara bölündüğü oranlar gibi. Bunlara da aslında bakılır borçluk oranlarını göstermesi açısından. Fakat ilk başta yani şöyle söyleyeyim. Ben şimdi kendim 15 tane şirkete takip ediyorum. Ciddi bir şekilde takip ediyorum dediğim şey nedir? Sürekli bunlar hakkında rapor yazıyorum. Bunlar hakkında, bu 15 şirket hakkında bir önerim ve bir hedef değerim var. Fakat bunun dışında da bahsettiğim gibi 400 tane şirket olduğu için bizim müşterilerimizden, yerli veya yabancı müşterilerimizden çeşitli şirketler için sorular gelebiliyor. Bunlara da ilk başta baktığım şeyler bu konular aslında. Şirket son dönemde neler yapmış? Borçluk oranları ne şekilde? Sermaye oranları ne şekilde? Karlılık oranları ne şekilde? Kâr edebilmiş mi? Temettü ödüyor mu? İlk başta baktığımız en önemli kıstaslar bunlar.
Bunlara bakarak genel olarak birkaç şirkete düşürebiliriz diyorsunuz, yani araştırmayı.
Evet.
Peki, ben tekrar geri eski varsayımsal hikayemize dönelim. Şirketin yönetimini de beğenmiştim. En son şirket finansallarına geldim. Şirket finansallarına geldiğimde ne yapmam gerekiyor tam olarak?
İyi tahminde bulunmak iyi. aslında yapmamız gereken şu. Biraz evvel dedim ya, bizim aslında finans teorisinin bütün dayandığı konu şu. Bir şirket kurulur, bu şirket yatırımlar yapar, borç alır, sermayesine yeni sermayedarlar katar, büyür. Yani bu büyüdüğü sürece başta belki zarar eder. Fakat gittikçe orta vadede kâr etmeye başlar. Fakat kâr ederken de büyümeye devam ettiği için parasının bir kısmını kenara ayırır. Çünkü yeni yatırımlar yapacaktır. Fakat bir yerden sonra şirket olgunlaşır. Artık daha fazla büyüyemez. Bu büyümenin durduğu zaman şirket aslında elde ettiği gelirin, kârın bütün giderlerini ödedikten sonra geriye kalan kısmını yatırımcılarına, yani sermayedarlarına geri ödemeye başlar. Bu da kâr payıdır veya nakit akışıdır. Biz bunu bugüne indirgeyip aslında hisse senedi için bir değer biçiyoruz. Bütün yapmamız gereken aslında olay bu. Ve bunu yapan, yani yapabileceğimiz birkaç yöntem var. Bizlerin analistlerin en çok kullandığı yöntem nakit akımı indirgeme modeli, DCF dediğimiz. İleride edebileceğini, şirketin ileride elde edeceğini düşündüğümüz nakit akışlarının belli bir iskonto oranında bugüne indirgenmesi aslında. Yani basit bir anlamıyla önümüzdeki birinci senede 100 lira elde edecekse o bu sene değerle kaç para eder? Yani bugünkü kaç param benim bu faiz oranında 100 lira ederim? Tam tersi hesabını yapıyorum. İkinci sene 120 elde edeceksen onu 2 sene aşağı getiriyorum.
Tabii.
10. sene 150 lira yapıyorsam onu aynen aşağı getiriyorum. Bunun sayesinde bir değerleme buluyoruz.
Basit bir değerleme dersi gibi oldu bu sonuncusu. Değerleme nedir diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki burada seneler içinde bu da evrimleşti. Yani bir sürü işte DCF'in mesela girişimcilik dünyasında DCF çok kullanılmıyor. Çünkü şirketin zaten geçmişte bir geliri yok. Bu nedenle siz tahmin edemiyorsunuz. Yani tamamen varsayımsal oluyor. Fakat onun ötesinde bazı biliyorsun işte yatırımcı tarzları şirketin işte ekonomik moat dedikleri bu ekonomik hendeği var mı? İşte pazarına giriş bariyeri var mı? Kendisi korumalı mı? Yani kale duvarları yeterince güçlü mü? Bu şirket ne olursa olsun kar getirebilecek mi? Kısmına da bakıyor. Diyelim ki siz değerlemeyi yeni öğreniyorsunuz. Ya bu konuya da geleceğim aslında ama. Ve değerlemeyi yeni öğrenirken bir yandan da ufak ufak başlamak istiyorsunuz yatırım yapmaya. Burada bu tarz yaklaşmak doğru olur mu? Yani rekabet avantajı güçlü, işte kısmen son zamanlarda değer kaybetmiş, işte şirketleri yakalamak doğru bir yaklaşım olur mu?
Kesinlikle. Yani öncelikle biraz daha söylediğin konu, mesela sektörlerde aslında sektör seçimi yaparken aslında o duvarların olup olmadığı önemli. Pek çok yatırımcı için aslında, çünkü yani şirketi tabii ki rakamlarına bakarak alıyoruz ama biraz daha ilk başta konuştuğumuz gibi hikayesinden de dolayı alıyoruz. O da bahsettiğimiz duvarların olması, yeni şirketlerin o sektöre girip girememesi de aslında önemli bir şey. Yani herkes çok kolay bir şekilde bakkal açarken bakkalcılık sektörüne yatırım yapmak çok da cazip olmayabilir mesela gibi. Çok basit indirgedim ama. Şimdi tabii ki bu değerlemeyi yaparken onun dışında bir de çarpanlara da bakılıyor tabii ki. Ama şimdi biraz evvel söylediğim gibi geçmiş çarpanların ne olduğu bizim için önemli değil. Çarpan dediğimiz şey bir hissenin belli bilanço verilerine göre ne kadar değerli olup olmadığını gösteriyor. Mesela FK oranı dediğimiz şey var, fiyat kazanç oranı. Basit bir şekilde şirketin piyasa değerinin net karına bölünmesi. Dolayısıyla işte 10 FK demek ben gelecek sene 1 lira kâr edilen şirkete kaç para veririm? 10 lira veririm anlamına geliyor. Ne kadar yüksekse o kadar pahalı.
Evet.
Fakat bunda söylediğim gibi ileri dönük bakmak lazım. Bir, kendi sektörünün benzerlerinin içinde bakmak lazım. Çünkü mesela hep aynı örnekler üzerinden gittiğimiz için onları vereyim. Havacılık sektöründe 5 FK pahalı olabilirken gıda perakendesinde 20 FK ucuz olabilir aslında.
Doğru.
Çünkü gıda perakendesi her sene %20-25 büyürken Havacılık sektörü bir sene %20 büyük, bir sene %10 küçülebilecek bir sektördür. Mesela şey olarak örnek veriyorum. Bunun yanında FK'nın yanında çok baktığımız ikinci bir örnekte firma değeri bölü VAFE oranıdır. Firma değeri dediğimiz şey şirketin piyasa değeri üzerine net borcun eklenmesi. Yani ben şirketi satın alıyorsam şirketi sadece belli borsada işlem gördüğü değerden satın almıyorum. Borcuyla beraber alıyorum. Dolayısıyla aslında toplam verdiğim para benim firma değerini gösteren şey net borç artı piyasa değeridir. Şeyde İMKB'de gördüğüm değerdir. Bunun VAFE oranı. Bu da aslında
İyi bir
VAFE'de benim evet iyi ve bitti. Aslında VAFE dediğim şey neydi? Çok basit bir tabirle her sene yarattığım nakit. Dolayısıyla bu şirkete ödediğim parayı ben kaç senede çıkartabilirim? Bunu gösteriyor. Bunu da ne kadar düşük o kadar iyi. Bunun yanında pek çok yatırımcı özellikle yerli yatırımcılar için piyasa değeri defter değeri oranı herkes çok sever. İşte defter değerinin 4 katı işlem görüyor yok defter değerinin yarısında işlem görüyor. Bunu anlayabiliyorum. Bir ucuzluk göstergesi ama gerçek anlamda çok da ucuzluk göstergesi değildir. Çünkü o defter dediğiniz yani sermayesinin belli bir getirisi vardır. Fakat o sermayesinin belli bir de masrafı vardır. Dolayısıyla belli şirketlerin düşük defter değerinde işlem görmesi, bellilerinde yüksekte işlem görmesi sebep olur. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela bankacılık. Bankacılıkta piyasa değeri, defter değeri oranına hep bakılır. Price to book. Ve esas önemlidir. Fakat sermaye gideri, sermaye maliyeti %10 mesela mevduat. Fakat sermaye getirisi %20 ise bu şirket iki defter değerinde işlem görür gibi basit bir oranımız var aslında. Dolayısıyla sektörüne göre, şirketine göre değişebilen bir orandır bu da. Ama dediğim gibi özellikle yerli yatırımcının çok sevdiği bir orandır.
Evet, bayağı seviliyor gerçekten. Burak abiyle konuşmamızın ilk yarısının sonuna geldik. Şimdiye kadar dinledikleriniz daha basit, daha genel ve toparlayıcı bir yapıya sahipti. Bir sonraki ikinci yarıda ise daha orta ileri seviye noktaları konuşacağız. Bir sonrakinde görüşmek üzere.